Ayrım 10, sayfa 120. Murat Han'ın sefere çıkacağı günün sabahı. Valide Sultan Hazretleri büyük bir gürültüyle dairesinden dışarı fırladı. Veliaht Şehzade Kasım'la Şehzade İbrahim'in Darüsade Ağası'nın nezaretinde hünkârın huzuruna götürüldüğü söyleniyordu. Bu bir yalan olmalıydı. Yoksa hünkâr bu kez işini sefere çıkmadan halletmiş olabilir miydi? Yapamazdı. Murat Han'ın erkek doğan çocuklarının hepsi küçük yaşta ölmüştü. Hem Kasım'ı hem İbrahim'i ortadan kaldırmak hanedanın soyunu kuruturdu. Valide Sultan huzura vardığı ana kadar Bayrampaşa'ya söylenip durdu. Nihayet iki evladını da hünkârın yanından sağ salim çıkarken görünce biraz ferahladı. Ne Kasım ne de İbrahim analarının haline anlam veremiyorlardı. Valide Sultan onları dairelerine uğurlayıp hemen huzura vardı. Yalvarıp yakarıyor, Kasım'ın ve İbrahim'in canını bağışlamasını istiyordu. Murat Han, anasının kuru vehme düştüğünü, kardeşleri için böyle bir emrinin bulunmadığını söylese de sarayını eski kurtlarından olan Mahpeker Sultan buna inanmadı. Sözünün Valide Sultan olarak dinlenmediğini görünce analık hakkını odanın orta yerine seriverdi. Sultanım, nihayet vereceğiniz karar başım üzeredir. Lakin İbrahim'in akılca noksandır. Kıymayın, zararı dokunmaz. Amcası Mustafa gibi etrafı melül melül izlemekten başka bir şeyi akla ermez. Şayet bu hasta evladımın kılına zarar gelirse, o zararı veren de benim sütümü emmişse, sağ göğsümden içtiği irin, sol göğsümden içtiği zehir olsun. Hem billahi hem tillahi. Validesinin gözyaşları yavaş yavaş Murat Han'ın yüreğine düşer gibi oldu. Yüzüne acıma hissi gelen hünkâr, kardeşinin halini iyice bilmek istedi. Sor soruştur aslanım. Vallahi hastadır, billahi hastadır. İster hekim gönder, ister kafaları hesaba çek. Hepsi bir ağızdan aynısını diverirler. Günahını alma kardeşinin. Mahpeker Sultan sözünü söylemeden tedbirini almıştı zaten. Veliaht Süleyman'la Şehzade Bayezid öldürüldüğü gün İbrahim'i kenara çekmiş. Ona hasta numarası yapmazsa bir gün kendisinin de boğdurulacağını söylemişti. Şehzade Hazretleri anasının o gün verdiği tavsiyelere harfi harfine uymuş, canını kurtarmak için hasta kimliğine bürünmüştü. Mahpeker Sultan eninde sonunda Veliaht Kasım'ın boğdurulacağına emindi. Bu yüzden bir tek İbrahim üzerine plan kurmuş, hanedanı onun soyuyla devam ettirmek istemişti. Sultan Murat Han'ın etrafındakilere güvenmiyordu. Nicedir Kapıkulu ve Yeniçeri içinde baş gösteren saflaşmalar Osmanoğullarının soyunu bile kurutacak dereceye gelebilirdi. Sultan Osman'ın bir karmaşayla nasıl ortadan kaldırıldığı belli değil miydi? İşte Valide Sultan, Şehzade İbrahim'in dairesinde vazifeli herkesi 2 yıldır bugün için hazırlamıştı. Sultan Murat Han yola çıkmadan önce güvendiği birkaç ağayı huzura istetti. Kardeşi hakkında istihbarat toplanmasını istedi. Saraydan ayrılırken de sadrazamla son kez kapanıp bir şeyler konuştu. Sultan şimdi büyük bir alayla sefere çıkıyordu. At meydanına geldiğinde atını durdurdu. İki kardeşiyle helalleşmek istediğini söyleyip yere bastı. Herkes bu büyük kucaklaşmayı büyük tezahüratlarla kutlarken Murat Han sarıldığı Kasım'ın kulağına bir şeyler söyledi. Peşinden İbrahim'le kucaklaştı. Ona da bir şeyler fısıldıyordu. Alay meydanından ayrılır ayrılmaz Valide Sultan Hazretleri Veliaht Kasım'ın yanına gitti. Hünkârın ne söylediğini merak ediyordu. Veliaht Şehzade Kasım şaşkındı. "Ne merak edersin ana?" dedi. "Söylenmesi gereken şeyler var işte. Hakkını helal et. Gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var." dedi. O kadar. Mahpeker Sultan bildiklerini bilmezden geldi. Hıçkırıklarını içine attı. Sonra kalabalığın arasında kaybolan Şehzade İbrahim'i bulup yanına sokuldu. Ona da aynı soruyu sordu. İbrahim de ağabeyi Kasım gibi anasının haline anlam veremiyordu. "Ne merak edersin validem?" dedi. "Söylenmesi icap eden şeyler işte. Hakkını helal edesin. Geri dönemezsem devlet de validem de size emanet." dedi. O kadar. Valide Sultan, İbrahim'in yüzüne bakarken çığlık atıp atmamak, kendini parçalamak, feryat figan edip 20-30 adım önünde yürüyen Kasım'ın hayatını kurtarmak istiyordu. Fakat hünkâr emrini vermişti bir kere. Devletin bekası için kardeşin canı alınacaktı. Sultan Murat Han Hazretleri takip eden senenin Haziran ayında payitahta Bağdat Fatihi unvanı ile birlikte girdi. Revan'dan sonra Bağdat'ı da muhasara etmiş, Safevilerin ve Şah Abbas'ın elinden şehri kurtarmıştı. Sultan toprağa ayak bastığında önce kardeşi Şehzade Kasım'ın mezarını ziyaret etmek, ruhu için dua okumak niyetinde olduğunu söyledi. Yanında Valide Sultan Hazretleri ile Veliaht Şehzade İbrahim de olduğu halde kabrin başına vardığında hüzünlüydü. Söylediklerini bir tek anasıyla kardeşi duyuyordu. "Sana amelinden sual eden olursa ben Bağdat cihadı için kesilen kurbanım. Seferin ilk şehidiyim. Kurbana Dahi şehide sual olunur mu dersin Kasım'ın. Şehir, Şehzade Kasım'ı yavaş yavaş unutmuş gibiydi. Bağdat'ın, İmam-ı Azam'ın makamının kurtarılması kutlanıyordu. Sultan Murat Han, dedesi Yavuz'a benzetiliyor. Seneler sonra tahtta böyle bir aslanın oturması herkesi gururlandırıyordu. En çok da Mahpeyker Kösem Sultan'ı. Kösem Sultan Topkapı Sarayı'nda uzun uzadıya söyleştiği evladına bakmaktan, onunla övünmekten çok memnundu. Kasım'ı unutmuş, Murat'a kana kana doymaya çalışıyordu. Sultan Murat Han o gece istirahat ettikten sonra Topkapı Sarayı'nın bahçesine çıktı. Revan zaferi hatırasına yaptırdığı Revan Köşkü'nden sonra şimdi de bu büyük zaferin unutulmaması için yaptırdığı Bağdat Köşkü'nün inşaatını teftiş etti. İnşaatın etrafında dolaşırken rahatsızlandı. Dışarıda fazla kalamadan tekrar saraya girdi. Murat Han Hazretleri hastaydı. Daha Revan seferi dönüşünde yatağa düşmüş, Diyarı Bekir'de 70 gün istirahat etmek zorunda kalmıştı. Orada son nefesini vereceğini düşünmüştü hatta. Beni tez vakit payitahta yetiştirin diye bağırıp çağırmıştı. Ahali sultanın sağlık durumundan endişeye düştü. Daha 27 yaşındaki Murat Han'ın Yavuz'dan büyük zaferleri yaşayacağına, o asrın tamamına mühür vuracağına inanılıyordu. Şehirde dolaşan söylentiler hünkârın kulağına kadar gelince hünkâr hasta da olsa atına binmeye ve milletine görünmeye karar verdi. Bir vakit böyle geçirildikten ve sultan istirahate devam ettikten sonra Ramazan ayı da son buldu. Ahali Kadir gecesinde ve bayram sabahında Murat Han'ı çok yorgun ve bitkin gördü. Mahpeyker Sultan'ın yüzünde her şey okunabiliyordu aslında. Ömrünü sefer yolunda harcayan Murat Han bu defa en uzun yolculuğuna hazırlanıyor olmalıydı. 1640 senesi Ocak ayının 26'sına yatağa düştüğü söylendi. Sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Nihayet Şubat ayının 8. günü akşamı kara haber yayıldı. Bağdat Fatihi Sultan Murat Han saat 8'de rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. İmparatorluğun her tarafında derin bir yas vardı. Senelerdir asayişsizlikten, taht mücadelelerinden, ümera, ulema ve askerlerin disiplinsizliğinden şikayet eden halk, devleti devlet yapan bu ulu hakanı unutmayacaktı. Askerler de sultanı çok seviyordu. Onun cengaverliği, cesareti, adaleti, ordusunda büyük bir saygıyla karşılanıyor. Kazandığı zaferler de askeriyle kurduğu muhabbete bağlanıyordu. Şüphesiz kötülerin hepsini sindirmiş, iyilerin hakkını el üstünde tutmuştu Sultan Murat Han. Korkuları yok etmiş, yerine ümidi getirmişti. Cenaze töreni için toplanan yüz binlerce kişi, kudretli Murat Han'ın seferlerinde bindiği üç atının eğerleri ters vurulmuş şekilde sultanın tabutunun önünde yürüdüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Herkes bu büyük hünkârın kendisi için ayrı bir türbe yaptıracağını düşünmüş olacak ki cesedi babası Sultan Ahmet Han'ın yanına defnedilince gözyaşı sel olup aktı. Kabrin başında defin törenini takip eden Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa hakkını helal et sultanım diye bağırdı. Onun peşinden bütün payitaht adeta derin bir zelzeleyle sarsılıyordu. Ahali hıçkırıklara boğulmuş halde bir ağızdan bağırıyordu. Hakkını helal et sultanım. Bu haykırışa eşlik eden tek bir kardeşi kalmıştı. Sultan İbrahim Han. Sultan Murat son nefesini verip gözlerini yumduğunda valide Mahpeyker Sultan derhal veliaht dairesine yöneldi. Şehzade İbrahim şimdi yanına kadar sokulan anasının söylediklerine inanmıyor. Sultan Murat'ın kendisini imtihan ettiğini düşünüyordu. Kapıdan anasıyla birlikte çıkar gibi yaptı. Valide eşiği atladığı an kendisi içeri kapandı ve kapıyı kilitledi. "Bana taht lazım değil ana," diye bağırıyordu. "Şimdi var yoluna git. Yeter ki Sultan Murat Hanımız sağ olsunlar. Devletimizin başından ayrılmasınlar." Mahpeyker Sultan çılgına dönmüştü. İbrahim biraz daha ısrar ederse, dün akıl hastası olduğuna ikna etmeye çalıştığı adamın bugün sağlıklı olduğuna kimseye inandıramayacaktı. Birkaç kibar sözün peşinden koridorun da boş olduğunu görünce kapıya ağır bir darbe vurdu. Sonra tekmesiyle kilidi kırdı. "Sen ne edersin be evladım? Yürü, kendi gözünle gör. Ağabeyin vefat etti." Bir hışımla daldığı odada Şehzade İbrahim'i koluna takmış adeta sürükleye sürükleye yürütüyordu. Şehzade İbrahim haklıydı. Birden öne atılmaması, taht talebinde bulunmaması kendi hayatını kurtarmak için aldığı tedbirdi. Senelerdir her gece kapısı cellatlar tarafından kırılıp da canı alınacak diye beklemiş, ağabeylerinin ölümünü görmüş, cesetlerini kendi eliyle toprağa indirmişti. Sultan Murat Han onu bir şehzade gibi bile görmemişti. Tahsiline özen gösterilmemiş, kendisine devlet işinden bir cümle dahi öğretilmemişti. Ağabeyinin çocuklarından biri bile yaşamış olsaydı kendi cesedinin çoktan çürüyeceğini biliyordu. Valide Sultan oğlunun elinden tutup Murat Han'ın yatağının başına kadar getirdi. Örtüyü açtı. Sultan'ın cesedini şehzadeye gösterdi. Bak bakalım, oyun mu, hakikat mi? Bana değil, ağabeyine sor. Şehzade İbrahim ağabeyinin yüzüne uzun uzun baktı. Göğsü kıpırdamıyor, nefes almıyordu. Örtüyü kapatmasını istedi anasından. Doğruldu ve yataktan uzaklaştı. Tam odadan çıkacakken birden geriye dönüp yatağın başına geldi. Bu kez kendi eliyle kaldırdı örtüyü. Bakıyor, korktuğu tezgahtan emin olmak ister gibi bu adamın Sultan Murat Han olup olmadığını sorguluyordu. Sonunda ikna etmişti kendini. Bu yüz hünkârdan başkasına ait olamazdı. Taht törenini sabah yapalım. Aceleyle şeytanı çağırmayalım dedi sakince. Haber salın. Herkes cenaze törenine hazırlansın. Murat Han'ı toprağa vermeden tahttan emin olamam. Ertesi sabah Sultan İbrahim'e biat eden ümera ve ulemanın hepsi aynı şeyi sordu birbirine. Hafazan Allah, Sultan İbrahim'in eceli de erken yaşta yazıldıysa ne olacaktı? Geride bir erkek evladı yoktu. Bu soru uzun vakit halkın da en büyük korkusu oldu. Sultan'ın şiddetli baş ağrısı sebebiyle kadınlarla birlikte olmak istemediği, yıllarca kafeste tutulduğu için de cariyelere yanaşmadığı söyleniyordu. Ne sadrazam ne valide sultan bu duruma bir çözüm bulabiliyordu. Haremdeki en güzel kızları huzura çıkarsa da sultanın arzusunu kamçılayamadılar. Sonunda türlü ilaçlardan ümit kesip sultanın ruhuna tesir edecek dualar okumaya başladılar. Bu işi o sırada Cinci Hoca namıyla bilinen Safranbolulu Hüseyin Efendi yapıyordu. Sultana hafakanlar basmasının ilacını bulmuştu ve tuhaf olan her ne okuyorsa işe yarıyordu. Sultan İbrahim cariyeleri kabul ediyor, geceleri beğendiğiyle beraber oluyordu. Nihayet tahta çıkışından neredeyse 2 yıl sonra miladi 1642 yılının ilk gününde bir oğlu doğdu. Şehzadenin Ramazan ayının Arefe gününde gelmesi de sarayı ayrı bir sevince boğdu. Hatice Terhan Haseki'nin oğluna Mehmet ismi konuldu. Sultanın başka cariyelerinden peş peşe doğan çocuklar ahalinin de rahat nefes almasını sağladı. Şehzade Mehmet'ten 3 ay sonra Şehzade Süleyman, ondan 10 ay sonra Şehzade Ahmet dünyaya geldi. Ahmet'ten bir yıl sonra da Şehzade Selim doğdu. Bu erkek çocukların doğumları arasında Ümmü Gülsüm Sultan, Fatma Sultan, Ayşe Sultan da hünkârın yüzünü güldüren kız çocuklarıydı. Selim'in peşinden Beyhan, Atike ve Gevherhan sultanlar geldi. Senelerde çocuk yüzü görmeyen saray, şehzadelerin ve sultanların oyunlarıyla şenlenmişti. Bunlar taht oyunu değildi. Fakat onu da oynayan biri vardı elbette. Büyük valide Mahpeyker Sultan, devlet yönetmek konusundaki büyük hünerini sergilemek istiyordu. Bu hüner, devlet-i aliyenin tarihinde görülmemiş bir bedel gerektiriyordu. Kendi evladını, Sultan İbrahim'i mezara gömmek. Sultan İbrahim'in en büyük şansı ağabeyi Sultan Murat'ın geride bıraktığı her biri diğerinden üstün vasıflı devlet adamlarıydı. Hünkâr, sadrazamından Şeyhülislam'ına kadar çoğu erkanı aynı vazifede tuttu. Hatta kendisi bir süre kenarda kalıp idareyi Sadrazam Kara Mustafa Paşa'ya bıraktı. İradesi zayıf oğlunun sultan olmasıyla sarayda daha fazla söz sahibi olacağını düşünen Mahpeyker Sultan yanılmıştı. Şimdi karşısında koca bir adam Mustafa Paşa duruyordu. Onu yok etmeden idareyi ele alamayacağını bilen Valide Sultan bir taraftan hünkârın kulağına söz fısıldıyor, öbür taraftan Cinci Hoca lakaplı Hüseyin Efendi ile plan kuruyordu. Hüseyin Efendi çok genç yaşına rağmen Hacı-i Sultani olmuş, sultanın sözüne en çok itibar ettiği adam olmuştu. Kara Mustafa Paşa bu işin sonunun kötüye gittiğini görüyordu. O da sultana, Valide Sultan hakkında ikazlarda bulunmaya başladı. İdarede kadının yer almasının babasına da dedelerine de çok zararları olduğunu söyledi. İbrahim Han ilk günlerde sadrazamın sözlerini ciddiye aldı. Fakat etrafını saran ve yeni sultanla birlikte eski ekibin tasfiye edileceğini düşünen, haliyle devletten makam bekleyen bazı ağalar sarayın kapısını aşındırıyor, Kara Mustafa Paşa hakkında türlü laflar taşıyorlardı. Mahpeker Sultan'ın her birine hoş göründüğü ve beslediği bu ekibin liderliğini Silahtar Yusuf Ağa yapıyordu. Ona sadrazamlık sözü verilmişti ya, kimin verdiğini ağzından çıkarmıyordu. Bu söylentiler ve ihbarlar bir vakit sonra İbrahim Han'a etkiledi. Tabii karşısında sarayın en eski siyasetçisi Kösem Sultan'ın bulunduğunu unutmuştu. Mahpeker Sultan telaşla huzuruna vardığı bir gece "Aman sultanım, davranın, bu melun sizi hepten yok etme derdinde" diye feryat ediyordu. Hünkâr anasını sakinleştirip duyduklarını anlatmasını söyledi. Sen sarayında farkında değilsin sultanım. Bu herif bütün ağları, ocağı, istihbaratçıları dahi kendinden bağlamış. Ne vakittir ferman da benim, sultan da deyip dolanıp duruyor. Şimdi de sağda solda sultan kendisine bir şey danışılmasını istemiyor. Zaten hasta diyormuş. Var ağlarına konuş, doğrusunu eğrisini öğren, icap edeni yap. Geç kalırsan hafazan Allah bir daha elini masaya vuramazsın. İbrahim Han bu feryadın öncesinde anasının bin türlü hazırlık yaptığını kurmadı kafasında. Ağları da ayarladığını, sorulduğu vakit sadrazamdan yana konuşacaklarını, işin aslının başka olduğunu düşünmedi. Sorayım da validem diyordu. Ağlar bu heriften çok korkarlar. Ya onun tarafını tutup yalan söylerlerse? Valide Sultan, kuyunun etrafında dolaşan sultanın az sonra ayağının kayacağına emindi. Yapması gereken tek şey birkaç omuz darbesi daha vurmaktı. İyi aslanım dedi. Sadrazamdan yana tavır alırlarsa bil ki senden çok ondan korkuyorlar. Doğruyu konuşmuyorlarsa anla ki beslendikleri yeri koruyorlar. Bundan evla delil mi ararsın? Sultan İbrahim anasına hak veriyordu. Valide Sultan zehrini birden değil parça parça veriyordu. Dilersen çağır birkaçını, gizlice hesaba çek. İşe silahtar Yusuf Ağa'dan başla. Onu ele geçiren adam hepsini halletmiş demektir. Sultan o gecenin sabahını zor etti. Yalnız anasının istediği gibi değil, hesaba tersinden başlayacaktı. Yusuf Ağa'yı en sona bırakacaktı. Derhal Yeniçeri Ocağı'ndaki ağalardan birkaçını huzura istetti. Ağaları Sadrazam Kara Mustafa Paşa'yı soruyor. İçeride konuşulanların hiçbirini dışarıda anlatmayacaklarına dair Kur'an'ın üzerine el bastırıyordu. Sultan ağalarla konuşurken yalnız da değildi. Yanı başında paşanın en büyük düşmanlarından Hacı-i Sultani Hüseyin Efendi duruyordu. Kara Mustafa Paşa bu herife, sultanın gösterdiği güvene hep şaşırmış. Yalan dolanla cebini dolduran adamı hep saraydan uzak tutmaya çalışmıştı. Haliyle Hüseyin Efendi, sadrazama vurabileceği bir boşluk arıyordu. O gün huzura çıkan ağaların hepsi çok temiz niyetlerle Mustafa Paşa'nın tarafını tuttu. Biri bile şikayet etmiyor, sadrazam şu kusuru işlemiştir demiyordu. Sultan İbrahim bu işte bir hinlik olduğunu düşünmekte haklıydı da bir türlü çözemiyordu. En son silahtar Yusuf Ağa huzura geldi. Ağa her cümlesinde Ulus Sadrazam Hazretleri diye başladı. Devlete Sultan Murat Han'dan sonra sahip çıktığını, idareyi boş bırakmadığını, askeri hizaya çektiğini, devleti adam ettiğini ballandıra ballandıra anlatıyordu. Hünkar bu dal kavukluk karşısında şaşırıp kaldı. Yusuf Ağa'nın sözünü, aralarında gizli anlaşma bulunan Hacı-i Sultani körüklüyordu. Sen onca işi ve emri arasında sadrazamın hiçbir kusuru yok mu diyorsun? Yusuf Ağa, aman hoca efendi, nasıl olur da kusuru vardır derim. Neden? O da Allah'ın bir kulu değil mi? Elbette o da bir kuldur. Lakin Allah'ın yeryüzündeki halifesi Sultanımız İbrahim Han Hazretleridir. Sultanımızın her emri Allah'tan gelen ilhamla verilir. Hacı-i Sultani artık son darbeyi vurmanın zamanı geldiğini hükmetti ve o can alıcı soruyu soruverdi. İyi de ağa, ben sana Kara Mustafa Paşa'yı sorarım, sen sultanımızı diyiverirsin. Bu işte bir tezat yok mu? Silahtar Yusuf Ağa da kendi vazifesini iyi icra etti. Sözünü bitirirken güya şaşırmış gözlerle Hacı'nın yüzüne bakıyordu. Olur mu hoca efendi? Biz emir kuluyuz. Sultanımızın kendisini ibadete verdiğini, işin manevi yönüyle ilgilendiğini, maddi idareyi ve Allah'tan aldığı yetkisini Sadrazam Hazretlerine teslim ettiğini biz biliriz de siz bilmez misiniz? Ayrım sonu sayfa 132.